Ayrım 15. Kadınlar Dekameronu. Julia Woznesenskaya. Sayfa 150. 5. Öykü. Hostes Albina, arzuların erkekleri nasıl kurnazlıklar yapmaya zorladığını anlatıyor. Bir zamanlar bir yemekli vagon idarecisiyle ilişkim olmuştu. Kış gelmek üzereydi ve onun yardımıyla kılık kıyafet edinmeyi umuyordum. Ne kürküm ne de çizmem vardı, anlarsınız ya. Şu fikri savunurum. Bir kadın taksitle giyinir, peşin para ile soyunursa güzel giyinebilir. Lev Borisovich, kurnaz ve maddi durumu oldukça iyi bir adamdı. Geniş bir çevresi vardı. Birkaç kez yattık onunla, öyle ki sonunda bana sırılsıklam aşık oldu ve bir gün bile bensiz olamamaya başladı. Eğer karıma bu kadar muhtaç olmasaydım, seninle derhal evlenirdim, Albinoçka diyordu. Karısının özelliği şuydu, suçlularla mücadele servisinde çalışıyordu. İğrenç, kötü bir kadındı ve aynı zamanda da kısırdı. Lev Borisovich'i kendisiyle evlenmeye adeta zorlamıştı. Hani bizim subotnik dediğimiz o parasız cumartesi günkü çalışmalarımızdaki gibi aşağı yukarı. Mecbur değilsin, senin bileceğin iş ama. Herhangi bir yolsuzluk sonucu kadının eline düşmüştü. O da ondan seçim yapmasını istemişti. Ya seni içeri tıktırırım ya da benimle evlendirme dairesine gelirsin. Bu zavallı şeytan da sevmediği bu kadınla evlenmeyi ömür boyu hapiste kalmaya tercih etmişti. Vicdansız bir işveren olmasına rağmen sevgiye ve daima onun yanında olacak bir kadına ihtiyacı vardı. Bana bu kadar düşkün olmasının nedeni de buydu. Beraber geçirdiğimiz her geceden sonra karısına yakalanmadan birlikteliğimizi sürdürmenin yollarını araştırıyordu. Bir gün çözümü buldu. Her yolculuğa çıkışında benim için de son durağa kadar gidiş dönüş bileti alıyordu. Dahası rahatsız edilmememiz için bir kompartman kapatıyordu. Önceleri trenin restoranında garson olarak çalışmamı teklif etmiş ama ben reddetmiştim. Yolculuklarda erkeklerin ne kadar adi ve rahatsız edici olduklarını biliyordum. Uçakta da pek farklı değildi ya. Ayrıca bu çok da tehlikeliydi. Karısı o kıskanç cadı her zaman kocasını istasyona kadar geçiriyordu. Kuşkulanabilirdi. Böylece tekerlekler üzerindeki aşkımız başladı. Ben görünmeden Leningrad'da trene biniyor ve uzaktan o iğrenç keçinin sevgilimi oraya getirişini ve aralarında genç ve güzel biri var mı diye trendeki görevli kadınları dikkatle incelediğini seyrediyor ve sonra kompartmanıma rahatça yerleşiyordum. Görevi sona erer ermez Lev Borisovich yanıma geliyor ve tekerleklerin gürültüleri eşliğinde sevişiyordum. Bu macera 6 ay süreyle böyle devam etti. Tenim bütün kış boyunca güney güneşinden bronzlaştı. Çok güzel günlerdi onlar. Ben de doğrusunu söylemek gerekirse bir biçimde Lev Borisovich'e alışmıştım. Bir gün kendimi toplayıp ona şu işini terk edip de benimle birlikte sevgili karıcığından çok uzaklarda bir yerlere gidiversen nasıl olurdu diyiverdim. Kireç gibi bembeyaz oldu ve hayır Albinoçkam dedi. Ondan sınırdaki mayınlardan korkmadığım kadar korkuyorum. Bir mayın birdenbire patlar ve o anda her şey biter. Ama o cadı bir ömür boyunca yaşayan bedenimden parçalar kopartarak beni bitirir, mahveder. Hayır, hayır, bu imkansız. Biz ilişkimizi böyle devam ettirmeliyiz. Olay nasıl mı sona erdi? Nasıl olabilir ki? En sonunda trenlerde gidip gelmekten bıktım ve Boris'in eline pasaportunu veriverdim. Ayrıca karısından korkusu acaba sahte mi diye kafamda bir soru da uyanmıştı. Bence daha ziyade bu kazançlı işini bırakmak istemiyordu. Ve ben bir noktada çok hassasım. Bence ancak ona duyduğum nefreti silmeyi başaran, benim için fedakarlık eden, bir şeylerini feda etmeye hazır olan insan erkektir. Ama bu herifler sadece hoş bir yaşam sürmek istiyorlar ve bunun için de ölesiye çalışıyorlar. Ne yaparsın, vaktimiz olduğu sürece biz de aynısını yapalım. Kadınlar erkeklerin yakınları için genelde büyük fedakarlıklar yapmaya muktedir olup olmadıkları konusunda fikirlerini belirttikten sonra Albina'nın boş yere ideal erkeğini beklediğine karar verdiler. Şimdi öyküsünü anlatma sırası Galina'daydı. 6. Öykü. Muhalif Galina, en samimi arkadaşının evliliğine ihanet ettiğinden hangi nedenlerle şüphelendiğini ve gelişmiş bir dünyada günlük sorunların genelde ne kadar karışık olduğunu anlatıyor. Size arkadaşım Ludmilla'dan bahsetmiştim. Ona Slavik'imi tanımam nedeniyle teşekkür borçluyum. O da bir rejim aleyhdarına aşıktı ve adam 7 yıl kamplarda çalışmaya mahkum biriydi. Başlangıçta sadece mektuplaştılar. Ludmilla hemen hemen bütün politik tutuklularla mektuplaşır, onlara paketler gönderir, sıcacık iç çamaşırları örer onlara. Ona muhaliflerin kız kardeşi derler. Sonra bir gün bu garip dışarı çıktı, birbirlerini gördüler ve sevdiler. Hayatlarını birleştirdiler. Evlilikleri çok mutluydu ve ben o ikisini gördükçe günün birinde Slavik ile benim de böyle olmamızı dilerdim hep. Gelecekteki mutluluğuma hazırlanırken Ludmilla'dan evi nasıl idare ettiğini, Garik'e nasıl davrandığını filan öğrenmeye çalışırdım. Her yerde onlardan bahsediyordum. Onlar benim için ideal çifttiler. Ama bir gün dehşetle benim sevgili Ludmilla'nın sevgili Garik'ini nasıl aldattığını tespit ettim. İşimden biraz erken çıkmış ve telefonla da haber vermeden nasıl olduklarını görmek için bir koşu onlara uğramıştım. Kapıyı çaldığımda Ludmilla heyecanla açtı. Yüzü bir bekleyiş içindeydi, gözleri parlıyordu. Beni görünce bütün ifadesi değişti. "Ha, sen miydin Galina? İçeri gel," dedi. Odada masa hazırlanmıştı. Bir tabak dolusu nefis yiyecek, bir şişe de vodka. "Misafirlerin mi gelecek?" diye sordum ve bu sorumun onu biraz utandırdığını fark ettim. "Misafirler değil, sadece bir misafir," diye yanıtladı. "Bana bak Galya, istediğin bir şey varsa hemen söyle ve sonra git lütfen, hiç vaktim yok," dedi. Sinirli sinirli saate bakıyordu. Ben bir dakika kadar filan oturdum. Ondan ödünç bir kitap aldım ve gittim. Bu kadar güzel hazırlanarak beklediği bu gizli konuğu kim olabilirdi ki? Çalışma kamplarından biri mi geliyordu yoksa? Ama neden benden gizlesindi? Kırılmıştım. 2 gün sonra aldığım kitabı geri vermek bahanesiyle tekrar ona gittim ve aynı durumla karşılaştım. Ludmilla hırsla kapıyı açtı ama bu sefer yüzü parlamıyordu. Bilakis gözleri ağlamaktan kıpkırmızı olmuştu. Masa yine hazırlanmıştı. Anlaşılan beklenen konuk onu hala bekletiyordu. Merakım iyice artmıştı. Bu nedenle ertesi günde ani bir ziyaret yapmaktan geri durmadım. Ludmilla beni içeri aldı, köşedeki kanepeye oturttu ve bana bakmamaya gayret etti. Gözyaşlarını güçlükle tutuyordu. Sinirli sinirli ellerini ovuşturuyordu. Artık gözlerimin önünde bir aşk draması yaşandığına iyice inanmıştım. Halbuki Ludmilla'yı hep ideal bir eş olarak görmüştüm. Yine de tedbiri elden bırakmadan sordum. Galiba yine gelmedi. O başını salladı ve gözyaşları yanaklarından süzülmeye başladı. O zaman boş ver onu, cehenneme kadar yolu var. Boş mu vereyim? İmkansız bu. O benim son kurtuluşum. Kanepedeki yastığa kapandı ve başını gömerek hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Dehşetle ona baka kaldım. Ah Ludmilla, benim sevgili Ludmilla'm, başına ne işler açtın böyle? İnsan kime güvenebiliyor ki? Tam bu sırada Garik geldi. Hazırlanmış masayı gördü. Ağlayan Ludmilla'yı, şaşkın vaziyette odada oturan beni gördü ve benim tüm korkularımın aksi bir tepki gösterdi. Ludmilla'ya doğru gitti ve sevgiyle saçlarını okşadı. Demek yine gelmedi. Ludmilla başını salladı ve daha çok içleri parçalanırcasına ağlamaya başladı. Ben artık hiçbir şeyi anlamaz olmuştum. "Kimi bekliyorsunuz siz Tanrı aşkına?" diye deli gibi haykırdım. "Kimi bekleyeceğiz ki? Tabii ki tamirciyi," diye yanıtladı Ludmilla. "Ciddi soruyorum," dedim. "Ben de ciddi yanıt veriyorum. 2 haftadır tuvalette bir su borusu patladı. Suyun aktığı kadar çabuk silemiyorum oraları. Bu nedenle ücretsiz izin aldım. Yönetici bana tamirciyi yollamaya söz verdi. Ama adam bekletip bekletip gelmiyor. Garanti yine bir yerlerde kafayı çekiyordur. Başka bir tamirci de yok. Onun uğruna ekstra vodka satın aldım. Böylece geldiğinde payını alsın diye. Ama gelmiyor işte, gelmiyor." Ludmilla yeniden bir ağlama krizine girdi. Ben ise bir kahkaha krizine yakalandım. Bir çılgın gibi katıla katıla güldüm, güldüm. Kendimi tekrar toparladığımda Ludmilla ile Garik'e nasıl bir yanlış düşünceye kapıldığımı anlattım. "Ne aptalca şey," dedi Ludmilla. "Ama şunu da söylemeliyim. Hiçbir zaman Garik'i bu tamirciyi beklediğim gibi özlemle beklememiştim. O adam olmadan insan kayıp." Tabii bütün kadınlar benzeri öykülerle kendi deneyimlerini anlatabilirlerdi. Her biri tesisatçıyı, elektrikçiyi veya buzdolabı tamircisini beklemenin ne eziyet verici olduğunu hayatlarında en azından bir kere yaşamışlardı. Natasha bir keresinde kendisini 2 yıl süreyle birinin gelip de evdeki gerekli tamiratı yapmasını beklediğini anlattı. Ve ben çocuklar bir kere bir terzi atölyesine bir mini elbise ısmarlamıştım. "Ne zaman bitirip teslim ettiler biliyor musunuz?" diye sordu Irişka. "Mini odası bitip de maksim odası başladığı zaman. Bu kadar istekle beklediğim elbiseyi içim sızlaya sızlaya komşunun kızına armağan ettim. Bu tür örnekleri uzatmak mümkün ama Olga sabırsızlanıyor artık. O da öyküsünü anlatmak istiyor. 7. öykü. İşçi Olga, bazı erkekler neden karılarının ihanetini görmek istemezler? Bunu bir türlü anlayamadığını söyleyerek bu konuyla ilgili öyküsünü anlatıyor. Doğrusunu söylemek gerekirse Galina, senin en iyi arkadaşından bu kadar şüphelenmen beni şaşırttı. Seni eleştirmek istemiyorum. Biz kadınlar böyle komik tipleriz işte. Zaman zaman hayal görmeden edemeyiz. Ama beni gene de en çok şaşırtan erkeklerin bazı hareketleridir. Biz kadınlar başka erkeklere şöyle yan gözle bile bakamayız. Bazı tip erkekler için bu bir kıskançlık nedenidir ve hemen pireyi de deve yaparlar. Kadının her yaptığı hareket, her söylediği söz, giydikleri ya da giymedikleri hep şüphelenme nedeni olur. Ama bir gün kadın gerçekten ihanet ederse, adam aklını başına toplar ve acaba ihanetini yüzüne vursam mı, vurmasam mı diye düşünür durur. Bizim iş yerinde Anton Semyonovich adında bir usta vardı. Çok genç olmadığı halde bekardı. Koca göbeği ve yüz yuvarlak kafası ile bir Adonis heykeli de değildi. Ayrıca gerçek bir erkek cesareti de yoktu onda. Ona uyabilecek kadınların yanında hiçbir şansı yoktu. Bu nedenle de bizim iş yerine köyden yeni gelmiş cahil kızlara yanaşıyordu. Bu kızlar ne kadar genç ve deneyimsiz olursa o kadar iyi diyordu kendi kendine. Böylece işim iyice kolaylaşır. Ve çamaşır değiştirir gibi habire kız değiştiriyordu. Bir gün yeni bir kız geldi. Pskov civarından geliyordu. Ve adı Raymonda Samoşkina idi. Köydekiler de çocuklarına amma isimler takıyorlar ha. Ben bir ineği bile böyle çağırmam. Juliet, Silvia. Biz tabii kıza hemen yeni bir ad taktık ve ona Rayka demeye başladık. Kızcağız oldukça aklı başında, başlangıçta da oldukça sıkılgan biriydi. Bizim Anton Semyonovich tabii kızı hemen baştan çıkardı. Hemen akabinde de ona evlenme teklif etti. Zavallı kız, ne yapsın? Hayatının sonuna kadar yurttaki devlet yatağında mı kapanıp kalsın? Kendine ait bir odayı nasıl olsa o kadar çabuk bulması imkansızdı. Nereden bakarsan bak, bu teklif onun için bir kurtuluştu. Evlendiler ve beraber oturmaya başladılar. Bir yıl her şey yolunda gitti. Ama sonunda Rayka işi azıttı ve önüne gelen herkese gezip tozmaya başladı. Ve öyle gizlice de değil hani, gayet açık ve serbestçe. Hem de kendi iş yerinde. Marangozhanedeki bütün delikanlıları birer birer denedi. Öğle yemeği tatilinde ve paydostan sonra Anton Semyonovich bembeyaz suratıyla ortalığa çıkar görünür ve her yerde karısını arar dururdu. Onun kendisini aldattığını gayet iyi biliyor ama önem vermiyordu. Bir kere Rayka banyodan çıktı. Arkasından da pantolonun düğmelerini ilikleyen genç bir delikanlı. Anton Semyonovich hiçbir şeyi fark etmemiş gibi yaptı ve sadece "Yıkandın mı Rayka? Hadi gel eve gidiyoruz." dedi. Ama bir gün daha da fena bir şey oldu. İki vardiya arasındaki dinlenme molası sırasında Rayka'sını marangozhanede açık saçık yakaladı. Rayka bir talaş yığının üzerinde bir herifin altında yatıyordu. İkisi de o kadar birbirleriyle meşguldüler ki Anton Semyonovich'in yavaşça kendilerine doğru yaklaştığını fark etmediler bile. "Burada ne yapıyorsunuz?" diye kibarca Rayka'ya sordu Anton Semyonovich. Rayka ise böyle zamansız rahatsız edilmekten hoşnutsuz, soğuk soğuk yanıt verdi. "Görmüyor musun? Sevişiyoruz herhalde." Zavallı koca arkasını döndü ve bürosuna gitti. Rayka ve delikanlı işlerini bitirdikten sonra Rayka önlüğünü düzeltti, saçlarını topladı ve kocasının yanına gitti. Sanki hiçbir şey olmamış gibi utanmadan odaya girdi ve "Antoşa, haydi gel şimdi, eve dönebiliriz." dedi. Ama Antoşa masasında kıpırdamadan oturuyor ve yere bakıyordu. Kendini berbat hissediyordu. O zaman Rayka iyice delirerek haykırdı. "Herhalde o nöbetçiyle orada seviştiğime gerçekten inanmıyorsundur. Sana şaka yapmıştım. Hangimizin daha kuvvetli olduğunu anlamak için boğuşuyorduk orada. Hadi ayağa kalk ve artık eve gidelim. Yemek saati geldi." Anton söz dinleyerek ayağa kalktı ve onun peşine takıldı. Marangozhanedeki bu olaydan bir daha söz edilmedi. Anton karısına inandı. Ne kendi gözlerine ne de karısını hırsla söylediği sözlere inandı. Küstahça söylenmiş yalana ise kolayca sarıldı. Bundan sonraki öyküyü anlatacak olan Nelya idi. 8. öykü. müzik hocası Nelya bir başka tamirci öyküsüyle söze başlıyor. Bu son iki öykü bana bir fıkrayı ve bir elektrikçi ile başımdan geçen bir olayı hatırlatıyor. Önce Olga'nın aklıma getirdiği fıkrayı anlatacağım. Bu öykü erkeklerin sadakatsizlik karşısında nasıl davrandıklarını, sadakatsizlik kuşkusunun onlarda nasıl uyandığını gayet güzel anlatıyor. Dinleyin. İki eski arkadaş karşılaşırlar. İkisi de kısa süre önce evlenmişlerdir. Biri diğerine sorar, karın seni aldatıyor mu? Öteki yanıtlar, beni bir bahçıvanla aldattığından şüpheleniyorum. Ne zaman eve gelsem evin içini taze çiçeklerle dolu buluyorum. Pencere kenarlarında da botanik bahçesi oluştu. Çiçek yetiştiren bir sevgilisi olmasa bu kadar çiçeği nereden bulur? Beni aldattığından bu nedenle eminim. İkincisi içini çeker ve der ki, benim de karımın beni olasılıkla bir elektrikçi ile aldattığına dair ciddi şüphelerim var. İlki sorar, neden? Eve her gün kablo mu döşeniyor? Hayır, öyle değil. Ama bir keresinde işten erken çıkıp eve geldim. Karım yataktaydı, elektrikçi de yanında. O günden beri de hep kendi kendime soruyorum. Acaba beni aldattı mı, aldatmadı mı diye. Anlıyor musun? Ve şimdi anlatacağım. Bir şaka değil, gerçeğin ta kendisi. Bizim mutfakta bir kısa devre olmuş. Kablo yanmış ve erimiş. Bütün duvar simsiyah olmuştu. Elektrikçinin gelmesi gerekliydi ama kim çağıracaktı onu? Bizim ortak evdeki ihtiyarcıkların hepsi gripten yataklara serilmişlerdi. Gençler ise işe gitmek zorundaydılar. Oysa yöneticiye sabah erkenden gitmek gerekliydi, yoksa kimse bulunamazdı. O gün okulda bir konser olduğu için sabahleyin güzel giyinerek yöneticiye uğradım. Şansım varmış, elektrikçi oradaymış. Sempatik bir genç adam. Rahatsız edici demesem de küstah bakışlı biri yine de. Duvarda bir kısa devre olmuş, yeni bir kabloya ihtiyacımız var dedim. Böyle güzel bir hanım için her zaman kablomuz bulunur. Saat tam 5'te oradayım dedi kendinden emin bir edayla ve garip garip sırıtarak. Aslında pek rahatsız edici bir şey de söylememişti. Malum erkek şakaları. Ama ben yine de tuhaf bir duyguya kapıldım ve hızla dışarı çıktım. Konuyu da unuttum. Saat 5'e doğru evdeydim. Tam üzerimi çıkarıyordum ki kapı çalındı. Sabahlığımla kapıyı açmaya gittim. Kapıda elektrikçi duruyordu. Beni tepeden tırnağa şöyle bir süzdü ve bir şey söylemedi. Benimle gelin, size yerini göstereyim dedim. Ben nerede tutuştuğunu biliyorum. Böyle şeyleri biliriz biz diye yanıt verdi. Ben omuzlarımı silkerek onu mutfağa götürdüm. Ama burası mutfak dedi ve bana şaşkınlıkla baka kaldı. Öyle tabii. Bakın duvarın şurası simsiyah dedim. Hafifçe öksürerek gerçekten de bir kısa devre. Peki bana gelirken neden öyle süslenmiştiniz diye sormaz mı? Süslenmişsem bundan size ne? Okulda bir konser olduğu için itina ile giyinmiştim dedim. Adam aletlerini çıkararak bana bir kere bile bakmaksızın duvarı delmeye koyuldu. Ne yapması gerekliyse yaptığı için ben de odaya döndüm. Bir süre sonra beni çağırdı. Gerekli tamiratın yapıldığından emin olduktan sonra sordum. İşçiliğiniz için ne kadar istiyorsunuz? Tekrar sırıttı. Hiçbir şey. Tamirat için devlet bana ödeme yapıyor. Sizin beni başka bir tür işçilik için çağırdığınızı sanmıştım. Öyle olsaydı kablo 10 ruble tutardı. Kocadan yana bir şikayet olduğu zaman emrinize amadeyim dedi. İşte o zaman kafamda bir ışık yandı ve bizim elektrikçinin aylığını nasıl arttırdığını anladım. O zamandan beri bir tamirci gerektiğinde yöneticiye kocamı gönderiyorum. Bu çalışkan elektrikçi kadınları coşturdu. Albina, olacak şey değil dedi. Ne kadar mütevazi bir ücret. Bu parayı Moskova garındaki en adi sokak kadını alıyor. Anlaşılan paradan çok kendi zevki için yapıyor bu adam bunu. Ama aslında bu konuda da ahlaken çökmüş batılıları taklit ettiğimizi duymak çok hoş doğrusu. Orada var mı bu iş? Erkek fahişeliği mi? Hem de nasıl? Hatta bir yerde okuduğuma göre açık açık özel evler bile varmış. Oraya gidip beğendiğini seçiyor ve paran yettiği kadar onunla sefa sürebiliyormuşsun. Ama belki de bizim gazeteler yalan yazıyorlardır, bilmiyorum. Ne rezillik dedi Irina. Gizlice yapılırsa rezillik olmuyor ama değil mi? Kadınlar gizli fahişeliğin açık açık olanından daha iyi olmadığını kabul ettiler. Sonra Emma söze başladı. 9. Öykü. Rejisör Emma birçok Sovyet kadınını etkileyen bir soruyu yanıtlar. Belki kendi kendinize insanın bir doblyonkası nasıl olur diye sormuşsunuzdur. Hani dışa döndürülmüş beyaz derisiyle şu sıcacık yumuşak kürk. öyle değil mi? Şimdi size özellikle sarışınların böyle bir şeye bir taşra kentinde nasıl sahip olduklarını anlatacağım. Dinleyin beni. Güneydeki bu taşra kentinin adını açıklayamayacağım. Olur da içinizden birinin orada bir tanıdığı veya akrabası bulunabilir. Kocamdan ayrıldıktan sonra oradaki tiyatroda baş yönetmenlik yapıyordum. Bir sürü hayranım vardı. Açıkça söylemek gerekirse halkın göz bebeğiydim. Şehrin Kültür Hizmetleri Dairesi Başkanı da çok eski bir arkadaşımdı. Okula birlikte gitmiştik ama o hemen sonra devlet hizmetine girmiş ve kariyer yapmıştı. Onun bulunduğu kente gidince eski arkadaşlığımız hatırına beni himayesi altına aldı. Tiyatroda bana o görevi buldu, ev ayarladı. Kısacası her şeyde bana yardım etti. Ve kendisi asla iflah olmaz bir çapkın olmasına rağmen hiçbir karşılık beklemeden yaptı bütün bunları. Kış yaklaşıyordu. Bu güneyde geçireceğim ilk kış ve beklediğimden de daha sert olacağı benziyordu. Şehir güneyde olmakla beraber dağların tepesindedir. Yazlar sıcak, kışlar ise çok soğuk geçer. Ben ise buna hazırlamamıştım kendimi. Kocamdan ayrıldıktan sonra Sibirya kürkümü sattığım için şık ama ince bir deri mantodan başka bir mantom yoktu. Onun için de en fazla bir iki hafta içinde zatüreden yatağa düşmem işten bile değildi. Kendime muhakkak kalın bir kışlık manto edinmem gerekliydi. O sıralar doblyonkalar moda olmuştu ve bazı güzeller de şehirde bunlarla dolanıp duruyorlardı. Hatta bizim artistlerden bazılarının bile doblyonkaları vardı. Benim de böyle bir kürküm olmalıydı. Onlar aldıktan sonra ben haydi haydi alırdım. Ve mantoyu nereden aldıklarını araştırmaya başladım. Yanıtlar sanki önceden hazırlanmış gibiydi. Biri bir başka şehirden, diğeri Odessa'dan, başka biri Moskova'dan, bir diğeri de Riga'dan almıştı. Halbuki mantoların hepsinin de biçimleri birbirlerinin aynıydı. Bu da beni bayağı bir tereddüte düşürdü. Hiç düşünmeden arkadaşıma başvurdum. Bana bak Gogi, kendime bir doblyonka temin etmemde bana yardım eder misin? Yoksa soğuktan donacağım dedim. Bir örümcek tarafından sokulmuş gibi yerinden sıçradı. Ne, bir doblyonka mı dedin? Kesinlikle olmaz. İstersen beni öldür ama olmaz. Benden her şeyi isteyebilirsin. Ama bir doblyonka asla. İstersen emrine bir otomobil tahsis ettireyim. Sen delisin Gogi, arabayı ne yapayım? Ehliyetim bile yok benim. Sadece üşüdüğüm için bir doblyanka istiyorum. Doblyankayı benden kesinlikle alamazsın. Sen aklı başında bir kadınsındır. Burs parası bittiği zaman seninle son bardak kefirimizi paylaştık, hatırlarsın. Sen benim için bir kız kardeşten farksızsın. Bu nedenle asla bir doblyanka veremem sana. Bunu unut, tamam mı? Reddetmesinin nedenini de söylemedi bana. Belki de bu şehirde doblyonka giyen kadınlara iyi gözle bakılmıyordur diye düşündüm ben de. Böyle bir adet vardı belki. Sonra da bir rastlantı sonucu işin sırrını öğrendim. Bütün Kafkasyalılar gibi benim arkadaşım Gogi de sarışınlara bayılıyordu. Ve şehirdeki tüm sarışınları elde etmenin kendisi için bir şeref olduğuna inanmıştı. Bütün sarışınlarla insan yatamaz ama yine de denemeli. Bu laflar daha talebelik zamandan beri Gogi'nin sözleriydi. Burada, bu şehirde tabii ki esmer güzeller çoğunluktaydı. Hayran olduğu sarışınları Gogi, Batı Ukrayna'dan birbirinden getirdiği dublyonkalarla baştan çıkarıyordu. Şehirdeki sarışın güzellerin hemen hepsi birer dublyonka giyiyordu. Bunların arasında oradaki parti örgütü mensuplarının karıları, aktrisler, yüksek okul doçentleri ve doktorlar vardı. Artık birkaç sırdaşı dışında ben de bu sırrı biliyordum. Bir sarışının sırtında doblyonka mı vardı? Bu kesinlikle Gogi'nin hediyesiydi. Bunların arasında saygıdeğer beyefendilerin eşleri de, savcının eşiyle şehir komitesi parti sekreterinin karısı vardı ki bunlara kocaları zaten birer doblyonka hediye edebilecek durumdaydı. Ama onlar bunu Gogi'den istiyorlardı. Hiçbirisi ona karşı koyamıyordu. Şanslısın ki burada az şansın var. Eğer siyah saçları seçseydin bu sana bayağı pahalıya patlardı dedim ona. Gogi sanki paniğe kapılmış gibi kafasını ellerin arasına aldı. Bir yıl içinde ikimizden birinin sonu olurdu. Ya arkadaşımın fabrikasındaki kürkler tükenirdi ya da ben dedi. Irina öyküsüne başlamadan önce yaptığı açıklamayla bütün kadınları dehşete düşürdü. Şimdi size Seryoşa'mı arka arkaya 3 kez nasıl aldattığımı anlatacağım. Sen mi? Hani birbirinizi çok seviyordunuz diye kadınların hepsi bir ağızdan bağırdılar. Irina, işte bu nedenle zaten dedi. 10. Öykü. Tombul İrişka her şeyin başka insanlardaki gibi olması için kocasını aldattığını itiraf ediyor. Seryoşa ve ben mutluluk ve huzur içinde yaşıyorduk. Ta ki bir gün arkadaşım Sonya ortaya çıkana kadar. Çok güzel ama o derecede de çirkef bir kız. Ve benim hayattan, erkeklerden yana hiçbir şeyden haberdar olmadığımı, çünkü Seryoşa'dan önce ve sonra hiçbir erkekle bir şeyler yapmadığımı yüzüme vurup duruyordu. Hiç başkasını öptün mü? Öptüm. Akrabalar, arkadaşlar. Başka erkekleri? Tabii ki hayır. O zaman kocanı sevgili olarak diğer erkeklerle mukayese etme imkanın hiç yok demek ki. Ya senin tipin değilse o? Ve bana cinsel konulardaki uyuşmazlıkları açıklamaya koyuldu. Ama benim kocamla ilişkim çok hoşuma gidiyor. Hatta bazen müsait olduğu zaman pazarları yataktan bile çıkmıyoruz dedim. İşte görüyor musun? Bir başkasıyla belki bütün bir hafta yatakta kalabilirsin. Başka bir şey yaşamamışsın. Bir kedi yavrusu gibi Seryoşa'nın arkasına gizlenmişsin. Ve de hayatından memnunsun. O kadar çok konuştu, o kadar çok konuştu ki en sonunda huzursuzlandım. Ya gerçekten de benim Seryoşa'mdan daha iyi bir erkek varsa? Bu düşünce beni harap etti. Hiç aklımdan çıkmamaya başladı. Sinemada yakışıklı bir aktör gördüğümde acaba o Seryoşa'dan daha mı iyi öpüyor diye düşünüyordum. Kocamla yatakta yattığım zaman onun başka bir erkek olduğunu tahayyül ediyor ve o anda neler hissedeceğimi bulmaya çalışıyordum. O sıralarda bir zayıfladım ki sormayın, felaketti halim. Günün birinde kocam uzun bir iş yolculuğuna çıkmak zorunda kaldı. Ben de bu uygun fırsattan yararlanıp onu aldatmayı ve Sonya'ya karşı kullanmayı kararlaştırdım. Seryoşa'nın bütün bu kıyaslamalarda galip geleceğinden müthiş de emindim. Lütfen sözümü kesmeyin, her şeyi sırayla anlatacağım. Kimlerin bu iş için uygun olabileceğini düşünmeye başladım ve 3 aday buldum. Bütün kızların başını döndüren bir şarkıcı, hiç de yakışıklı olmayan fakat çok ünlü olan komedi tiyatrosunda bir aktör ve de bir ressam, bir nonkonformist. Amerika'da bile sergi açmış biriydi bu da. Onların adreslerini temin ettim ve üçüne de birer mektup yazdım. Ben sizinle kocama ihanet etmek istiyorum. Lütfen anlayışlı olun ve beni başınızdan def etmeyin. Bu benim aile yaşantım için özellikle önemlidir. Mektuplara bir resmimi ve de telefon numaramı iliştirdim. Mektubu alır almaz her üçü de telefon etti. Randevulaştık. İnanın hiçbir de benim Seryoşa'mın eline su dökemezdi. Ama hiçbiri. Bu sonucu da Sonya'nın gözüne soktum. Seryoşa geri döndü. Ona harika coşkulu bir karşılama hazırladım ve ona her şeyi itiraf ettim. Onun da bana ihanet etmesini ve sonra da kimin, benim mi yoksa onların mı daha iyi olduğunu söylemesini istedim. Böyle bir şeye yanaşmadı. Sonra da bana aslında bunun gerekli olmadığını, çünkü biz evlenmeden önce birçok kadınla beraber olduğunu ve bu yattıkları arasında benden iyisinin olmadığını itiraf etti. Ama biliyor musunuz kızlar, bazen bu konuda bana yalan söylediğini düşünüyorum. Galiba onu bu saçmalıkla daha fazla rahatsız etmemem için böyle dedi bana. Ne dersiniz? Acaba beni aldatıyor mu, aldatmıyor mu? Kadınlar İrişka'nın bu gevezeliğine çok güldüler. Ona inanmadıklarını ise kendilerine sakladılar. Yalnızca Emma dayanamayıp sordu. Peki yaptığın araştırmalar sana ne tür duygular kazandırdı? Aa, her üç aday da bana yardımcı olmak için çok çaba sarf etti. Araştırma konusunu onlara açıklamıştım. Ama özellikle sergiledikleri bu gayretkeşlik beni çok rahatsız etti. Seryoşa'da her şey çok doğal gelişir. O bütün kalbiyle yanımda olur. Bu nedenle de erişilemez ona. Sen sanıldığı kadar saf değilsin İrişka. Sen de saflıkla bilgelik kaynaşmış dedi Larissa diplomatça. Ama bir daha öyle aptallıklar yapmaya kalkışma lütfen. Yoksa zor durumlara düşersin. Tabii ki bir daha asla olmaz bu. Artık emin olduğum için sadığım. Tabii ki Sonya ile olan arkadaşlığım da bitti. Kim bilir bana daha neler yaptırırdı. Kadınlar uzun bir süre İrişka'nın akıllı tedavi yöntemi üzerinde sohbet ettiler. Ve nihayet uykuya daldılar. 5. günde bitmişti. 15. ayrımın sonu. Sayfa 164.